yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının birinci bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. Hoşea'nın peygamberliğini okuduğumuzda kutsal kitabın önemli kitaplarından biriyle ve müthiş peygamberlerle karşılaştığımızı anlarız. Ben kişisel olarak peygamberlik kitaplarının uzunluğuna göre büyük ve küçük olarak sınıflandırılmasından hoşnut değilim. Yazdıkları peygamberlik ister kısa, ister uzun olsun, bu adamların her biri olağanüstüydü. İlyas'a bir peygamberlik kitabı yazmadığı için küçük peygamber diyemezsiniz. Peygamberlerin sonuncusu olan vaftizçi Yahya hiçbir şey yazmadı. Buna karşın Tanrı'nın bir peygamberiydi ve kurtarıcı İsa'nın gelişini bildirdi. İbranice kutsal kitapta peygamberler büyük ve küçük olarak gruplandırılmadı. Bu kitaplar yaklaşık 3. yüzyılda kilise tarafından düzenlendi. Kutsal kitabın kitaplarının düzenlenmesinde bir rolüm olsaydı, her peygamberlikle ilgili olduğu tarihi kitapla yan yana koyardım. Yazı yazan peygamberlerin hemen hemen hepsinin mesajlarının bölünmüş krallığa ait olduğunu fark edeceksiniz. Krallar başarısız olunca Tanrı ulusa konuşmaları için ortaya peygamberleri çıkardı. Bu nedenle kronolojik olarak bakıldığında Hoşea'nın peygamberliği Yeremya'dan önce gelir. Hoşea, Yeşaya, Mika ve Kuzey Krallığındaki yurttaşı Yuel'in çağdaşıydı. Hoşea ile Yuel, Kuzey Krallığındaki peygamberler iken Yeşaya ile Mika, Güney Krallığının peygamberleriydi. Hoşea birçok açıdan Yeremya ile kıyaslanır. Yeremya peygamber, Güney Krallığı sürgüne gitmeden önceki son peygamberdi. Ama bundan 100 yıl kadar önce Hoşea, Kuzey Krallığında bir peygamberdi. Yeremya'nın ulusu, olması yakın bir sürgünlüğe karşı uyardığı gibi, o da aynı durumu paylaşıyordu. İki adam da yürek burkan kişisel deneyimlerinden konuştu. Yeremya'nın deneyimi daha açıktı. Hoşea'nın deneyimi evde olurken Yeremya'nınki ulusun içinde oldu. Yeremya ulusunu seviyordu ve onlara böylesine sert bir mesaj vermek yüreğini burkuyordu. Ama Tanrı bu iş için yufka yürekli bir adamı seçti. Belki de Hoşea Yeremya kadar yufka yürekli değildi. Ama onun yıkılan bir yuva deneyiminden kırık bir kalple geldiğini göreceğiz. Karısı ona sadık değildi. Ve bir fahişe olmuştu. Hoşea onu o kadar çok sevdi ki gidip onu geri getirdi. Ve karısı yine de fahişelik etti. Bu deneyiminden gelen bu adam, yanaklarından yuvarlanan gözyaşlarıyla İsrail ulusunun önünde yürüyerek onlara, Tanrı'nın sizinle ilgili olarak hissettiklerini size söylemek istiyorum. Çünkü ben de aynı şekilde hissediyorum. Bizzat kendi evimde kişisel bir deneyim yaşadım dedi. Bu adamın kalbi kırılmış olduğu için Tanrı'nın mesajını Tanrı'nın ulusuna verebilirdi. Hoşea'nın ilk 3 bölümünde peygamberle vefasız karısı Gomer'in kişisel diyebileceğimiz öyküleri yer alır. Burada onun ev skandalıyla kentin dedikodusunu görüyoruz. Uziya, Yotam, Ahaz ve Hiskiya'nın Yahuda'da ve Yahuhaş oğlu Yarovam'ın İsrail'e krallık ettiği dönemde Rabbin Beeri oğlu Hoşea'ya bildirdiği sözler diyor Hoşea 1. bölüm 1. ayet. Uziya, Yotam, Ahaz ve Hiskiya Yahuda kralları. Bu dönemde güneyin kralları bunlardı. Yahuhaş oğlu Yarovam'ın İsrail'de krallık ettiği dönemde Kuzey Krallığı'nın bu kraldan daha kötü bir krallığı olamazdı. Rab Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi. Git kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor. Hoşea 1. bölüm ayet 2. Rabbin peygambere söylediği şeyler korkunç şeylerdir. Ve birçok yorumcu onun söylediklerini harf harf yorumlamaz. Scofield Reference Bible'deki bu ilk ayetin notunda şöyle diyor. Tanrı Hoşaya'ya kötü bir kadın almasını buyurmadı. Ama onun Gomer'le evlenme arzusunu yerine getirmesine izin verdi. Gomer'in vefasız olacağı konusunda onu uyardı ve peygamberin kederli deneyimini Tanrı'nın İsrail ile ilişkisini açıklama konusunda bir zemin olarak kullandı. Böyle bir açıklamanın Tanrı'yı sorumluluktan kurtardığını düşünüyorum ama onun yani Tanrı'nın sorumluluktan kurtarmanız gerekmiyor. Tanrı bunun tüm sorumluluğunu yükleniyor. Ben bu ayeti Tanrı'nın Hoşaya'ya git dediği şekilde anlıyorum. Ailem bana küçük bir çocukken bakkala git ya da okula git dediklerinde ben bunu daima bir buyruk olarak yorumladım. Tanrı Hoşaya'ya git dediğinde ona Gomer'le evlenme izini vermiyordu. Bunu yapmasını buyuruyordu. Hoşaya genç bir adamdı ve muhtemelen Kuzey Krallığı'nın Efraim bölgesinde yaşıyordu. Bu güzel kızla karşılaştı ve ona deli gibi aşık oldu ve daha sonra da bu kız fahişelik etmeye başladı. Doğal olarak Hoşaya da onu bırakmak istedi. Onunla evlenmek istemiş olabilir ama küçük bir kentte buna cesaret edemezdi. Ve zaten Musa'nın yasası da kızın taşlanmasını söylüyordu. Ne yapacak? Tanrı git onunla evlen dedi. Tanrı aslında ondan Musa'nın yasasını çiğnemesini istiyor. Biri bu korkunç bir şey diyebilir. Bunu Tanrı söylediği zaman korkunç olmaz dostum. Tanrı ona, Hoşaya, sen bu kıza aşıktın ve şimdi onu bir kenara atmak istiyorsun. Onu bir kenara atmanı değil, onunla evlenmeni istiyorum. O fahişeliğin bir karısı ve fahişeliğin çocukları dedi. Öyle görünüyor ki onun ailesinde bir sadakatsizlik kaydı vardı. Burada başta Rab Hoşaya'ya peygamberin yaşamındaki bu deneyimi nasıl kullanacağını açıkça anlatıyor. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor dedi. Fiziksel fahişeliği ya da zinayı ruhsal fahişelik ya da zinayla karşılaştırıyor. Bu değerli dostum bugünkü imanlı için de uygulanabilir bir durumdur. Hızlı yaşayıp Tanrı'dan uzaklaşabilirsiniz ve o zaman dünyada onun gözünde bir fahişeden yani ruhsal bir fahişeden başka bir şey olmazsınız. İşte Rabbim burada kullandığı dil tam böyle bir dildir. Tanrı oldukça basit bir dil kullanır. Vaaz kürsüsünün bugün biraz daha güçlü olmasını isterdim. Hepimiz nazik olmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak da Tanrı'nın sözünün konuştuğu kadar güçlü konuşmuyoruz. Hoşaya 1, 3-5 ayetleri şöyle diyor. Böylece Hoşaya gidip Divlaim'in kızı Gomer'le evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu. Rab Hoşaya'ya çocuğun adını Yizreel koy dedi. Çünkü çok geçmeden Yizreel'de dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim. Ve o gün Yizreel vadisinde İsrail'in yayını kıracağım. Yalnızca evlilik değil değerli dinleyicilerimiz. Çocuklar da İsrail ulusu için gerçek bir ruhsal ders sunacak. Yeşaya'nın çocuklarının da ulus için ruhsal bir mesajının olduğunu anımsayın. Yizreel, oğlunun adı Tanrı ekecek ya da Tanrı dağıtacak anlamına gelir. Tanrı Yizreel'de dökülen kanın öcünü alacağım diyor. Yizreel, bir kentin ve meşhur bir ovanın da adıdır. Armagedon Ovası ya da Esdraelon Vadisi'nin adı. Uzun ve kanlı bir tarihi var. Ve gelecekte de son savaşın biteceği yer olarak kanlı bir tarihi olacaktır. Tanrı burada Kuzey Krallığı'nı dağıtacağını söylüyor. 6. ayet, Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. Rab Hoşaya'ya adını Lo-Ruhama koy dedi. Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım, onları bağışlamayacağım. Tanrı bebeğe bir babanın merhametini asla bilmeyecek anlamına gelen Lo-Ruhama adını koydu. Bebek yetim değildi ama babasının kim olduğunu bilmiyordu. Bu Hoşaya'nın evinde meydana gelen skandalı açığa çıkarır. Tanrı bu durum aracılığıyla putperestliğe yönelmiş olan Kuzey Krallığı halkına benim merhametimi bilmeyeceksiniz çünkü sizin babanız değilim diyor. Bir kişinin çizgiyi geçme olasılığı hep sorgulanmıştır. Yani Tanrı'nın kayrasının ulaşamayacağı kadar derin olan günaha düşmesi, günaha batması, Tanrı'nın kayrasının sizi kurtaramayacak olduğu bir yerde olabileceğinize inanmamakla beraber, Tanrı'nın kayrasını ve merhametini reddetmekte ısrarlı davranırsanız, o çizgiyi geçeceğiniz günün geleceğine inanıyorum. Bu Tanrı'nın kayrasının size ulaşmayacağı anlamına gelmez. Ama Tanrı'nın kayrasının sizde tutabileceği hiçbir şeyin olmayacağı anlamına gelir. Bunu ilk göreve başladığım dönemlerde karşılaştığım bir adamın öyküsüyle örneklendireyim. Karısı onu hasta ve ölmekte olduğu için evinde ziyaret etmemi istedi. Müjdeyi ona sunmamı rica etti ve ben de bunu yaptım. Nazik bir adamdı ve beni dinledi. Sonra da şu sözleri söyleyeceğim. Evet, Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Aslında bunu yapacağım ama size şunu da söylemek istiyorum dedi. Ben Tanrı'yla yaşamım boyunca oynadım. 25 kez sunağa gittim. Ona, yani Tanrı'ya vaatlerde bulundum ve sonra da ondan uzaklaştım ve asla içten olmadım. Açıkçası şimdi bile içten olup olmadığımı söyleyemem. Bu adam sonra öldü ve cenazesinde yapabildiğim tek şey ona bakarak Tanrım umarım söyledikleri içtendi dedim. Umarım söylediklerini içtenlikle söyledi. Umarım kayran ona ulaştı ve dokundu diye mırıldanmak oldu. Tanrı'yla uzun süre oynayabilirsiniz dostum. Tanrı'ya uzun süre sırtınızı dönebilirsiniz. Onun buyruklarına, onun sevgi ilkelerine, onun doğruluk ilkelerine sırtınızı dönebilirsiniz. İsrail ulusu bunu yaptı ve Tanrı'nın artık size acımayacağım dediği gün geldi. Evet dostum, Tanrı'yla uzun süre oynayabilirsiniz ama Tanrı'nın bir gün artık size acımayacağım dediği gün gelecektir. Hoşea 1:7 Ancak Yahuda soyuna merhamet edeceğim. Ben kurtaracağım onları ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla. Ancak dedi Tanrı, Yahuda soyunu yargılamaya henüz hazır değilim. Neden İsrail'i değil de Yahuda soyunu kurtaracak? Bunu Davut'un hatırı için yapacak. Tanrı Davut peygamberin hatırı için Süleyman'ın krallığında krallığı bölmeyeceğini söylemişti. Davut peygamber için Güney krallığını kurtaracağını kerelerce söyledi. Biri bunu eleştirmek isteyebilir ve bunun adil olmadığını söyleyebilir. Adil olup olmadığını bilmiyorum ama bana merhamet gösterdiği ve bana karşı sabırlı davranarak merhamet göstermeye devam ettiği için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Ben kurtaracağım onları ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla. Aslında Tanrı onları jetlerle ve atom bombalarıyla kurtarmayacağım. Onları silahlar aracılığıyla kurtarmayacağım diyor. 2. Krallar 19 ve Yeşaya 37. bölümü okursanız, Tanrı'nın o zaman Güney Krallığını mucizevi bir şekilde nasıl kurtardığını öğrenirsiniz. Ama Kuzey Krallığını kurtarmadı. Gomer, Lo Ruhama'yı sütten kesince yine hamile kaldı ve bir oğul doğurdu diyor Hoşea 1 ayet 8. O ülkede bir çocuğu sütten kesmek 2-3 yıl alıyordu. Gomer, Lo Ruhama'yı sütten kesince bir oğlu daha oldu. Rab Hoşea'ya adını Lo Ammi koy dedi. Çünkü siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim. Hoşea 1 ayet 9. Üçüncü çocuğa benim halkım değilsiniz anlamına gelen Lo Ammi adı kondu. Bunu tekil haline getirirseniz anlamı benim çocuğum değil olur. İkinci çocukla ilgili bir soru işareti vardı. Ama bununla ilgili hiçbir soru işareti yoktur. Ve Tanrı İsrail ulusuna siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim diyor. Eğer bu kutsal kitaptaki tek ayet olsaydı ben de Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitti diyenlerle aynı fikirde olurdum. Hepimiz değerli dinleyicilerimiz kutsal kitaba yaklaştığımız zaman oradan ya da buradan bir ayet seçip onun gerçekleştiğini söylemede dikkatli olmalıyız. Hoşea'nın peygamberliğinin tamamı okunursa hiç kimse Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bittiğini söyleyemez. Bir sonraki ayet buna açıklık getiriyor. Yine de İsraillilerin sayısı denizin kumu gibi sayılamaz. Ölçülemez olacak. Kendilerine siz halkım değilsiniz denilen yerde yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız denecek. Hoşea 1 ayet 10. Yine de İsraillilerin sayısı denizin kumu gibi sayılamaz. Ölçülemez olacak. İbrani halkı eziyetlerce, kerelerce yok edildi. Hitler'in yaptığını bir düşünün. 6 milyon dolayında İsrailliyi yok etti. Yine de burada Tanrı'nın onların sayısını arttıracağına dair muhteşem bir peygamberlik var. Kendilerine siz halkım değilsiniz denilen yerde yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız denecek. O gün Tanrı'ya büyük dönüş olacak. Tanrı'nın İsrail'le işi bitmedi. Tanrı'nın sözünün tamamını okuduğunuzda bu açığa çıkar. Yahuda ve İsrail halkları yeniden birleşecek. Başlarına tek önder atayacaklar. Ülkeden çıkacaklar çünkü İsrail günü büyük bir gün olacak. Hoşea 1 ayet 11. Burada Yahuda ve İsrail halkları yeniden birleşecek diyor. Ulus tekrar bir araya gelecek. Sırası gelmişken değerli dostum, İsrail'in kayıp 10 oymağı yok. Başlarına tek önder atayacaklar. Bugün başlarında tek bir önder yok. Önderlik konusunda hemfikir değiller. Hoşea'nın peygamberliğinde gönderme yapılan tek önder tabii ki Mesih İsa'dır. Ülkeden çıkacaklar. Çünkü İsrail günü büyük bir gün olacak. Ne muhteşem bir peygamberlik değil mi? Ancak bugünkü İsrail'e dönüşün eski antlaşma peygamberliğin gerçekleştiği görüşüne katılmıyorum. Hoşea kitabına çalışmaya devam ederken değerli dinleyicilerimiz bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Hoşea 2. bölüme geliyoruz. Bu bölüm İsrail ulusuyla ilgili 5. peygamberlikle başlıyor. Bu muhteşem bir peygamberliktir. Bir önceki bölümün son 2 ayetinde 1. İsrail nüfusunun artacağını, 2. ulus içinde Tanrı'ya büyük dönüşün olacağını, 3. kuzey ve güney krallıklarının birleşeceğini ve böylece 12 oymağın yeniden tek bir ulusu oluşturacağını, 4. başlarına tek bir önder ki o Mesih ise olacaktır, atayacaklarını gördük. Ve şimdi 5. peygamberliğe geliyoruz. Hoşea 2. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Kardeşlerinizi, halkım, kız kardeşlerinizi merhamete ermişler diye çağırın. Burada Tanrı çok açık bir şekilde kardeşlerinizi, halkım, kız kardeşlerinizi de merhamete ermişler diye çağırın diyor. Tanrı halka benim halkımsınız diyeceğin günün geleceğini söylüyor. Değerli dostum, 3. bölümde göreceğimiz gibi Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmedi. Bu anlaşılması gereken önemli bir konudur. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bittiğini söyleyenler eski antlaşmayı ya ruhsallaştırıyorlar ya da eski antlaşmayı aldırmazlar. Eski antlaşmayı harfi harfine ele almayıp bu anlamından çıkarırsanız bu size aynı şeyi yeni antlaşma için yapma özgürlüğünü verir. İncil'den Romalılara mektubu ve hatta Yuhanna 3:16'yı sözcük anlamlarından ayırmak ister misiniz? Yeni antlaşmaya bunu yapamazsanız aynı şekilde eski antlaşmaya da bunu yapamazsınız. Yapabileceğinize de inanmıyorum çünkü Tanrı kendi sözünü korur. Şimdiye dek korudu ve bundan sonra da koruyacaktır.